Sevgili dinleyiciler, bugün konumuz, eğer izin verirseniz, kutlu doğum haftası münasebetiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde vakalar arz etmek olsun sizlere. O vakaların ışığında günlük hayatımıza bakalım. O vakaların mesajıyla günlük durumumuzu şöyle bir yorumlayalım. Bakalım Efendimizin gösterdiği örneklik bize ne mesajlar veriyor ve bugün o örnekliğe biz ne kadar muhtacız, yeniden bir inceleme fırsatı bulalım bu kutlu doğum haftası vesilesiyle. Sevgili dinleyiciler, Efendimizin yaşadığı hayat çok açık, çok berrak, çok net. Ve hadis kitaplarında, daha sonra gelen İslam müerrihleri tarafından, İslam tarihinde açık, seçik, kaydedilmiş, çok net olarak bizim elimize kadar gelmektedir. Ben işte bu kayıtlardan, bu vakalardan size bugün örnekler sunmak istiyorum. Dikmen Hoca da yer yer risaleden metinler bularak onu teyit edecek veya tavzih edecek. Bu suretle sohbetimizi sürdüreceğiz. Dikmen Hoca izin verirseniz ben önce şu hususu arz edeyim. Peygamberimizde şu özellik çok bariz görülüyor. Yönettiği, idare ettiği insanlardan farklı bir hayat yaşamama, onların üstünde bir hayat görüntüsü vermeme, öyle bir duruma girmeme konusunda büyük bir dikkat ve titizlik gösteriliyor. Peygamberimizin hayatında bu çok görülüyor.
Evet.
Mesela en bariz şekilde benim çok dikkatimi çeken, mescidin avlusundayken bir gün kendisine turfanda bir sepet hurma ikram ediliyor. Buyur ya Resulallah, turfanda hurma. Turfanda hurma herhalde daha ilk çıkan demektir galiba.
Evet.
Kimsenin elinde olmayan ilk çıkan hurma. Buyurun ya Resulallah, size getirdik diyorlar.
Daha yani pazara da yeni daha çıkmamış.
Çıkmamış. Pazara da çıkmamış.
İlk mahsul.
Onların anlayışına göre böyle anlaşılıyor siyasi baktan. Efendimiz'e büyük bir ikram yapıyorlar bunlar. Kimsenin yemediğini ikram ediyorlar. Turfanda hurmayı. Ve Efendimiz'in memnun kalacağını ve Efendimiz'i memnun edecek bir iş yaptıklarını düşünüyorlar. Anlaşılan ki getirip buyur ya Resulullah diyorlar. Efendimiz de soruyor. Nedir bu? Turfanda hurma ya Resulullah. Herkesin hurması da oldu mu? Herkes bahçesinden evine böyle hurma getiriyor mu? Hayır. Herkes evinden hurma, bahçesinden evine hurma götüremiyor. Çünkü herkesin bahçesindeki hurma daha olgunlaşmadı. Bizim bahçenin bulunduğu yerde özel bir durumu vardır. Böyle rüzgarın vurmadığı, güneşin direkt olarak vurduğu yatay bir yerde. Orada hurmamız erken olgunlaşır. Dolayısıyla herkesten önce olgunlaşan hurmamızı aldım, getirdim. Size buyurun. O zaman Efendimizin orada oynayan çocukları göstererek şöyle dediğini anlıyoruz kitaplarda. Bu hurmaları ben yiyemem. Götürün çocuklara, çocuklar yesin. Çocuklara gönderiyor Efendimiz. O yorumda diyorlar ki çocuklar sorumlu olmadıkları için büyükler belki turfanda hurmayı yiyip başkalarına öne geçme konusunda bir sorumluluk duyabilirler de çocukların sorumluluğu olmaz. Onun için Efendimiz turfanda hurmaları çocuklara gönderdi. Onlara gönderdikten sonra dedi ki insanların yemediğini yemem, içmediğini içmem. Yönettiği insanların yemediğini yiyen, içmediğini içen, giymediğini giyen yöneticilerden olmak istemem. Bir de bu var. Çevremizdeki konu komşu insanlar yemiyor, onların hepsinden önce ben yiyorum. Bu bana yakışmaz. Ne zaman çevremizdeki insanlar, herkes hurma yemeye başlarlarsa, işte o zaman getirin, onların yediği hurmadan yemeliyim, onların içtiği sudan içmeliyim, onların giydiği elbiseyi giymeliyim, onların üstünde bir farklı hayatım olmamalı. Bunu kitaplarda görüyoruz, bu olayı. Şimdi bu olayı ben düşünüyorum. Bu ne müthiş bir olay, ne muhteşem bir olay. Bir yönetici düşünün, yönettiği insanların derdiyle o kadar alakalı, o kadar onlarla hem de, o kadar onların içerisinden birisi ki, onları da o kadar düşünüyor ki, madem bunlar yemiyor ben de yemeyeyim. Madem bunlar giymiyor ben de giymeyeyim. Onlar ne yiyorsa onu yemeliyim, onlar ne giyiyorsa onu giymeliyim.
Tabi burada şuradan yönetim felsefesinden kaynaklanıyor değil mi?
Değil mi? Ya.
Çünkü Efendimizin yönetim anlayışı neye dayanıyor? Yani yönetim yahut idarecilik doğrudan doğruya idare ettiği insanlara karşı sorumluluk, onlara faydalı olma. Değil mi? Hizmet makamıdır. Hizmet makamıdır.
Onları kendine hizmet ettirme değil, kendisi onlara hizmet etmek.
Ama onun dışında bir yönetim anlayışı var ki, diyelim idareciliği ele geçirdikten sonra tüm halk da senin kölendir, sen hizmetçindir.
Ve o makamın eline geçirdiği fırsatlarda kullanarak imkanları da hep kendi eline...
Sonuna kadar da imkanları kendi menfaatine, çıkarına, ya eşinin, dostunun, yakınlarının çıkarına
kullanabiliyorsan kullanır.
Bugün bile bu demokrasi ya çağında bile diyelim bu kayırmalar, bu çevreye ulufe dağıtmalar olmuyor mu?
O zaman şu mu akla geliyor? Demek 20. asırdayız ama insanlar daha asr-ı saadetteki olaylara varamamış. Hedefinde o var.
Yani varırsa, o işte yönetim anlayışıyla ilgili. Yönetim anlayışını diyelim, o anlayışı uydurursa tabi onun gereğini yapacak.
Çok zor da değil değil mi? Mesela bu yöneten insan dindarlaşsa, dindarlığı fazlalaşsa, ben de böyle yapıyorum dese olur gider mesela. Bu kadar. Mesela şimdi görüyoruz, halkın bindiği arabaya binenler var. Halkın binemediği arabayı kullanmayanlar
var. Mesela yine yönetim anlayışından geliyor. Kendini ben yönettiğim insanlardan farklı bir yaşayışı benimsemiyorum dediği an insan onun gereğini yapar.
Çok kolay bir şey.
Yani yönetimi bir imtiyaz olarak görürse o insan elde ettiği o mevkinin diyelim çıkarları, menfaatleri sonuna kadar kendi lehine kullanır.
Bu bir olay daha ben okuyorum.
Yani bu anlayışı sadece Efendimiz'de sınırlı değil, ondan sonra gelen halifelerinde de aynı anlayışı görüyoruz değil mi?
İsterseniz onlara da geçelim, o misallere de. Ama Efendimiz'den bir misal daha. Böyle çevredeki insanları düşünme noktasında, konu komşuyu düşünme noktasında bir misal daha. Bir bayram günü Efendimiz'e Kurban Bayramı'nda et getiriyorlar erkende. Ve Efendimiz soruyor, şu anda komşularımız da kurban eti yiyorlar mı? Deniyor ki hayır, daha onların hisseleri pay edilip de gönderilmedi. Yemiyorlar. Aynı şeyi yapıyor. Götürün bunu diyor. Ne zaman komşuların hisselerini paylarına ayırır, kendilerine gönderirsiniz, onların bacasından da et pişirdikleri dumanı tüter, o zaman getirin, onlar et yiyor demektir, ben de onlarla beraber et yiyebilirim diyor. Bu çok muhteşem, çok müthiş bir örnek gibi geliyor bana. Yani insanlığın ideali, yani varabileceği en ideal nokta burasıdır. Bir yönetici ki halkının sıkıntısını bütün varlığıyla yaşıyor. Onlar yiyorsa yiyor, yemiyorsa yemiyor. Onlar giyiyorsa giyiyor, giymiyorsa giymiyor. Bu ne müthiş örneklik, ne muhteşem bir örneklik. Bunun arkasından şu geliyor, bakın. Efendimiz o yönettiği insanlarla da istişare ediyor. İstişare sırasında birisi ayağa kalkıyor. Ya Resulallah diyor, sen bize mi danışıyorsun? Evet diyor, size danışıyorum. Hayır diyor, sen bize danışma. Sadece emret. Emret, atımızı senin emrinize, Kızıldeniz'e sürelim ve orada boğulalım senin uğruna diyor.
Allah.
Şimdi Peygamberimiz öyle örneklik edince onlara nasıl bir bağlılık meydana geliyor bak.
Fakat buna rağmen Efendimiz bakın, yani bu kadar kendine bağlıyken gene de meşveretten hiçbir zaman vazgeçmemiş değil mi?
Evet, yine de meşveretten hiçbir
zaman. Ayette de devamlı meşveret emredilmiş. Ve şaviruhu filermiş.
O da mesela o meşveret kısmına bakacak olursak orada da müthiş bir olay var. Meşveret kısmına. Halk böyle diyor, sen bizden sorma, sadece emret diyor. Atımızı Kızıldeniz'e sürelim, uğruna ölelim diyor. Çünkü bu örneklik o bağlılığı doğuruyor hatta. Sonra ne oluyor Efendimiz Bedir Harbi'nde, Bedir Savaşı'nda? Ordu şuraya dursun diyor. Çoban iken oraları çok iyi bilen halktan birisi de, ya Resulallah, ordunun burada durması, bizim buraya develerimizi ıhtırıp, yükümüzü indirip burada siper almamız vahiy ile mi değil, yoksa sizin kendi takdirinizle midir? Diye soruyor. Köylüdeki anlayışa bak. Çobandaki anlayışa. Hayır, vahiy ile değil diyor. Kendi takdirim, tensibimle. Öyleyse diyor, müsaade edin, ben burada çobanlık yaptım, çok iyi biliyorum. Bura bizim siper almamıza müsait değildir. Şu ileride diyor, su kuyusu var, kuyular var, oraya gidelim, orada siper alalım, oraya indirelim yükümüzü, kararımızı orada, karargahımızı orada kuralım. Hem kendimiz suların başını tutmuş oluruz, susuz kalmayız, hem de karşıdan gelenlere su vermiş olmayız, onlar susuz kalsın diyor. Ve Efendimiz bu defa kendi reyini bırakıyor, bu insanın verdiği söz, verdiği akıl diyelim, gösterdiği kanaat, tecrübe daha isabetli bulduğu için onunla beraber kalkıyorlar, oraya gidiyorlar. Hakikaten de dediği gibi kuyu başını tutuyorlar, suyu kendileri tutuyor. Bu da neyi gösteriyor? Yönetici emrediyorum, öylesi olacaktır demiyor, dememelidir. Bakarsınız ki istişare ettiğiniz insanlardan bir çobanın görüşü sizinkini yöneticiye geçebilir. Geçince direnmeyeceksin, onu kabul edeceksin. Efendimiz onu kabul etmiş.
Yani bir nevi tabiri caizse bu o günkü şartlar altında parlamenter bir yönetim gibi değil mi? İnsanlara danışarak,
işte şöyle düşünelim. Mecliste bir karar verecekler. Halkın kanaati mühim. Halk tepki gösteriyor. O zaman ona itibar edeceksin. Halk çoban dahi olsa onun bir kanaati vardır. İtibar edeceksin. Yani teokrasi kendi başına buyruk diyorlar ya, öyle diyorlar ama bu örnekler gösteriyor ki teokrasi de yani din devletinde bile kendi başına buyruk hareket etmek yok. Böyle metozori emretmek yok. Halka danışmak, meclis, halk iradesi, beraber olmak var demek ki. Tek başına bir konuya doğru gitmek yok. Efendimiz bu istişare konusunda da böyle bir örneklik vermiştir. Biz yine geçelim diğer örneklere. Siz dediniz ya, bu yalnız Efendimizin şahsında değil, kendisinden sonra gelenlerde de böyle örnek olaylar vardır diye. Hazreti Ömer'de görüyoruz Efendimizin bu örnekliğinden bir başkasını. Bir iftar sofrasında Hazreti Ömer'e bal şerbeti ikram ediyorlar. Ve bardağı dudağına getiriyor. Dudağına değdirmesiyle çekmesi bir oluyor. Nedir bu diye soruyor sert bir sesle. Diyorlar ki bal şerbeti ya emir el müminin. Nereden bu soğuk bal şerbetini sağladınız? Biz size ikram edeceğimiz suyu bir küpün içerisinde kuyunun dibine kadar sarkıttık. Bütün gün orada su soğudu. Akşam üzeri de size ikram edilmek üzere o suyu getirdik, ondan bal şerbeti ikram ettik. Onun için böyle soğuk su size ikram edildi. Peki şu anda bizim insanlarımız da, yönettiğim insanlar da böyle soğuk bal şerbeti içiyorlar mı? Sofralarında var mı? Nerede onlar soğuk bal şerbetini bırak, sıcak suyu dahi bulamıyorlar. O zaman götürün bunu diyor, götürün. Benden evvelkinden ben böyle örnek görmedim diyor. Halkının yemediğini yiyen, giymediğini giyen, içmediğini içen bir yönetici olmaktan Allah'a sığınırım. Götürün bunu, halkımın yediğinden, içtiğinden getirin bana diyor. Ve o zaman o soğuk bal şerbetini bırakıyor, sıcak su getiriyorlar, onu içiyor Hazreti Ömer. Bu da çok enteresan bir örnek değil mi yani? Bugün bu örneklere çok muhtaç değil miyiz? Halkın seviyesinde yaşamak, halkın gıptasını, hasedini tahrik etmemek, halkın husumetini çekmemek, aksine halkın muhabbetini çekmek ve öyle bir halkın hayatını yaşamak ki o halk bir gün sen emret bize ne dersen aynısını yaparım diye halk ve yönetici birliği. Böyle olunca bir yumruk gibi olur o millet. Onun içerisinde ne fitne, ne fesat, ne kimse giremez. Nitekim Efendimiz'in zamanında da girememiş. Sen emret diyor, Kızıldeniz'e sürelim atımızı. O zaman Efendimiz'in örnekliğinde, Efendimiz'den Hazreti Ömer'e akseden bu olayda çok güzel mesajlar var gibi geliyor bana. Yani bugünün insanı bu anlayışa çok muhtaç. Biri gökyüzünde, biri kuyu dibinde olmamalı. Gerçi yönetici de elbette bir makam olacak, bir mevki olacak. O makamın, o mevkiin icabınca giyim, kuşam, masraf olacak. Ama arada demek ki uçurum olmamalı.
İşte mesela o onun felsefesinde, o felsefeyi, yani o makamları halka hizmete diyelim, kullanmak. Mesela o.
Bu Muaz İbni Cebel'in meselesi de halka hizmet deyince onu akla getiriyor. Muaz İbni Cebel biliyorsun Hazreti Ömer Yemen'e gönderiyor vali olarak. Ama ona da bir mektup veriyor. Diyor ki Yemen halkına, Muaz İbni Cebel size vali olarak gelmiştir. Ne isterse yerine getirin. Böyle de bir mektubun sonuna cümle koyuyor. Ne isterse yerine getirin. Halk mektubu okuyunca buyur diyor valimiz, buyurun emredin, ne isterseniz yerine getirilecek, halifenin emri budur. Diyor ki iki şey isterim sizden. Biri, affedersiniz, eşeğimin barınacağı bir ahır, diğeri de benim işinde hizmetinizi göreceğim bir oda. Başka bir şey istemem diyor. Ama burada ne istersen yerine getirin deniyor. Yok diyor, benim isteğim bu. Ben sizi kendime hizmet ettirmek için gelmedim buraya. Ben size hizmet ettirmek için geldim diyor. Ya. O sizin dediğiniz işte, bunu diyorsunuz siz. Muaz İbni Cebel'in cümlesini.
Bunu Üstad Hazretleri de şu hadisi naklederek ifade ediyor. İmaret maişet için olmaz diyor. Hizmet içindir. Seyyidül kavmi hadimuhum. Yani bir topluluğun seyyidi, efendisi, ona reisi, evet, yöneticisi ona hizmet ederler.
Evet. O zaman çok enteresan bir olay daha oluyor. Aradan zaman geçiyor. Hazreti Ömer bu Yemen valisini Medine'ye çağırıyor. Muaz İbni Cebel'i. Ve geleceği günü de Medine'nin dışına çıkıyor. Yolun kenarına bir hurma bahçesine giriyor. Orada gizleniyor. Yemen valisini bekliyor gelecek. Orada beklerken bir de bakıyor ki ufuktan Yemen valisi çıkıyor. Geliyor hizasına, bakıyor. Aynı gönderdiği gibi adam. Duvardan atlıyor, yola çıkıyor ve kucaklıyor Muaz İbni Cebel'i. Diyor ki, sizin gibi valilerle ben Arabistan'ı değil, dünyayı dahi idare edebilirim. O da şaşırıyor Muaz İbni Cebel. Ya emirel müminim, bizde ne özellik gördün ki bizim gibi valilerle dünyayı dahi idare edeceksin. Cevap çok dehşetli. Bak ne diyor. Ben seni Yemen'e vali olarak gönderirken önünde bir eşek, onun sırtında bir heybe, içinde azığın var. Senin sırtında da bir yamalı maşlah vardı. Şimdi sen vali olarak dönüyorsun. Önünde yine aynı eşek, sırtında aynı heybe, senin sırtında da aynı yamalı maşlar. Böyle geliyorsun. Görülüyor ki valilik de sen halka hizmet etmişsin. Halkı kendine hizmet ettirmemişsin. İşte bunun için diyorum ki sizin gibi valilerle ben Arabistan değil dünyayı idare edebilirim.
Yani şahsi servetine servet katmamışsın.
Katmamış ya. Çok dehşetli olay bunlar. Mesaj yüklü olaylar. Demek Efendimiz'den etkilenen, onu örnek alanlarda böyle örnek yaşantılar, örnek yönetim şekilleri, örnek anlayışlar meydana geliyor. Demek saadet asrı denmesinin bir sebebi de bu. Efendimiz'den örnek alan insanlar öylesine bir görevlerini hakkaniyetle yürütmüşler ki orada tam bir saadet asrı yaşamışlar, yaşatmışlar.
Tabii yani bir de Efendimizin örnekliği, her sahadaki örnekliği kıyamete kadar insanlığa saadeti diyelim kazandıracak, mutluluğu kazandıracak örnekliği içerdiği için orada adeta asr-ı saadet bir nevi insanlığa ışık
şeyim oluyor yani, faziletin yükü en önü, en ucu.
Uç en uç noktaya kadar faziletin en zirve noktaları orada yaşanmış.
Yani şöyle dense, ya bugün kimse onun gibi olamaz dese, doğrudur tabii. Mazit-i Cebel gibi olamaz ama onu ideal alsa, hiç olmazsa burada ifrattan kurtulur.
Yani dediğimiz gibi işte yönetimde hizmete esas alsa onun gereğini yapar. Dediğin gibi illa yamalı bir şey giyecek değil. Yani mesela muhtevayı
en azından görevini suistimal etmesin.
Suistimal etmez.
Kendi çıkarına kullanmaz. Evet.
Ondan sonra hazineyi yerinde israfsız kullandırır. Yani ondan sonra halkla kendi arasına mesafe koymaz.
O ya mesafe koymaz.
Halkın isteklerine, dertlerini dinler. Evet. En azından bunları yapar.
Şimdi
halkın içinde olur, halkla kaynaşır.
Demek böyle örnekler yöneticilerin aleminde canlansa, onu biraz alemlerine getirseler en azından haramlardan kurtulurlar. En azından şaibelerden kurtulurlar. Hatta onun gibi o, çünkü o en uçtur, en idealdir. Aynısı olması gerekmez. Sadece Efendimizin bir hadisi daha var. Aleyküm bis sevadil azam. Halk çoğunluğunun yaşadığı hayatı yaşayın. Değil mi? Bir de bu var. Halk çoğunluğunun. Bu sadece yöneticiye değil, bütün Müslümanlara, bütün imkan sahiplerine hitap ediyor.
İmkan... Yani dediğimiz gibi o zaten bu sadece yöneticiyle de ilgili değil. Yani imkan sahipleri cemiyette diledikleri gibi yaşayabilirler mi? İmkanları olsa bile. Halk çoğunluğunun gıpta edeceği bir hayat yaşayabilirler mi?
Evet.
Yaşayamaz.
Yaşarlarsa o zaman ne oluyor? Bir kitle tümüyle aşağıda, bir azınlık kitlesi tümüyle yukarıda. Onlar üstünde vur patlasın, çal oynasın oynuyorlar. Büyük bir kitle de aşağıda yaşama savaşı veriyor. Ve bölünüyor toplum o zaman. İşte
Avrupa'da yaşadığımız o sınıf çatışmaları, diyelim kesin sınıf ayrımları, o meydana gelir.
Oradan
komünizm, sosyalizm, onlar çıkar yani.
Onun için size içinde bulunduğunuz toplumun büyük ekseriyetinin hayatının dışına çıkmayın. O ekseriyet hayatını yaşayın. Diyelim ki mahallenizde, şöyle daha mücedden müşahhasa geçelim. Sizin imkanınız müsait, öyle bir mahalledesiniz ki mahalledeki insanlar şu seviyede bir arabaya binebiliyorlar. Siz tutup da onların tümünün gıptayla, hasetle, hayretle bakacağı lüks, en lüks arabaya binerseniz sevad-ı azamın dışına çıkmışsınız. O içinde bulunduğu halkın yaşantısının üstüne çıkmışsınız. Hasedini tahrik edecek şekilde bir araba kullanıyorsunuz. Bu uygun değil. Kullanabilirsiniz.
Yani zararı sen çekersin. Çünkü hasedi tahrik edersin. Dediğin gibi ondan sonra da düşmanlığı tahrik edersin aleyhine.
Ve burada bir nokta daha var Dikmen Hoca. Göz değmesi olay var ya. Evet. İşte burada meydana geliyor. Göz değmesi. Çok enteresan. Göz sıradan şeylere değmiyor. Farklı şeylere insan ooo diye bakması var ya, ooo diye hayretle bakınca göz değmesi pat diye orada zuhur ediyor. Onun için çok iyi ekim bitiren tarlalara, köylerde ortasında bir sopa dikerler. Onun üstünde eski püskü bir elbise veya insan görüntüsü verirler ki bakar bakmaz göz ooo diye o tarlaya bakmasın, o çirkinliğe gitsin de göz değecek bir hasetle bakışı önlesin diye. Eskiden yani böyleydi.
O mahsulü alamayan insanların gözü değmesin.
Değmesin.
Hasedi diye. Değmesin.
Ona öyle tedbir bulmuş. Mesela apartmanları da görüyorsunuz. Mükemmel bir apartman. Adamın kapısına bakınca böyle, ya nasıl apartmanmış derken hemen o kapının önüne böyle bir güzelliği bozucu bir şey koymuşlar. Hemen ona bakınca o ilk bakışın, gözün ilk zehiri o çirkinliğe gidiyor ve göz değme olayı tahakkuk etmiyor. Bu göz değme olayını bazıları manasız bir şey gibi telakki ederler. Fakat gözlemesi vardır isabetayn ve hikmetlidir de, abes değildir. İşte böyle. Öyleyse göz değmesini istemiyorsan, sana gözü değecek olanların hasedini tahrik edecek bir üst seviyeye, israfa, görüntüye girmeyin. O seviyede yaşayın. Arabanızı da o içinde bulunduğu toplumun seviyesine yakın araba olarak kullanın. Evinizi de o içinde bulunduğunuz seviyenin hemen yakınında, aynısı olmasa bile üstünde de olabilir de, bakınca hasetlerini tahrik edecek şekle çıkmamalı. Giyim, kuşam, yaşam tümü o seviyeye yakın olmalı. Mali imkanınız madem müsait, yaşıyorsunuz. İşte bu neyi gösteriyor? Bir kesimin bir kesimden kopmaması. Birlik halinde yaşamak.
Yani araya uçurumlar girmemesi değil mi?
Uçurumlar girmemesi, evet.
Sınıf uçurumları girmemesi.
Böyle uçurumlar görüyoruz. Gerçi bugüne misali olmaz ya. Bu eğlence olaylarında görüyoruz ki tabaklar kırıyorlar, şunu bunu yapıyorlar. Bakıyorsunuz ya, insanın vicdanı sızılıyor. Neyse diyorsun ya.
Bir azınlığın hayatını, yani sanki çoğunluğun normal yaşadığı hayat gibi takdim ediyor. Ya,
öbür tarafta perişan insan, o tabaklar nice ailelerin içerisinde ekmek tabağı olur, yemek tabağı olur, ihtiyaç karşılar. Onu adam hayretle arıyor, bulabilirse bulacak.
Evine eşya bulamayan adama ya, sen
takır takır gibi takır. Kırmakta bir fayda olsa dersin ki şu faydanın hatırı için kırıyorlar bunu. Bu fayda hasıl oluyor. Hiç fayda yok. Sadece başkaları kılıyorlar mı? Kırıyormuş bunu. Bunlar da onlara imrenerek bardak kırma manasızlığı mı, mantıksızlığı mı, deliliği mi ne dersen de artık. Demek insan manevi mefhumlardan mahrum kalınca yapmayacağı yanlışlıklar
sorumsuzlaşıyor canım.
Sorumsuzlaşıyor değil mi? Şimdi Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Efendimiz'den örneklere geçmiştik, örnekler arz ediyordum. Siz dediniz ki sadece Efendimiz'de kalmamış bu, kendinden sonrakilere de geçmiş. Hazreti Ömer'den bir misal verdik mesela. İsterseniz bir de ikinci Ömer'den misal verelim. Ki Ömer bin Abdülaziz değil mi? Buna müceddit mi diyorlar?
Evet.
İkinci,
ilk
müceddit Ömer bin Abdülaziz. O da Hazreti Ömer'in yine dolayısıyla akrabalarından galiba.
Neslinden geldiği söyleniyor.
Oradan geldiği söyleniyor. Mesela o da halife seçildiği zaman ilk olarak hanımına diyor ki, bak sen, ben halife seçildim. Halife olmadan önce senin üzerine bu kadar ziynet eşyaları var. Şimdi birçok insan gelecek, halifenin hanımındaki ziynet eşyalarına bakacak. Onlarda hiçbirisi yok. Ama halifenin hanımı böyle. Eğer razı olursan gel, sen şu ziynetlerini Beytülmal'e teslim et. Gelip de seni, beni ziyaret için gelip seni görenler, seni böyle maddi süsler içerisinde, gösteriş içinde görmesinler.
Yani devletin imkanlarını şahsına kullanıyor, intibam meleme gelmesin.
Evet, evet.
Halbuki müthiş bir olay. Kendi serveti.
Kendi serveti, helal serveti. Ve Fatıma'ymış o da herhalde. Diyor ki Cevdet Paşa bunu anlatırken, Fatıma maddi ziynetlerini gönül huzuruyla diyor hazineye verdi. Ömer bin Abdülaziz, yani kocası vefat ettikten sonra onun yerine gelen halife diyor ki ona, bak diyor, senin kocan seni zorlayarak bu ziynetlerini hazineye bağışlattı. Ben diyor halife oldum, o yok şimdi. Ben ziynetlerini alıyorum, sana iade ediyorum. Al, bunlar senindir diyor.
Evet.
Fakat o kabul etmiyor. Hayır diyor, ben zorla vermedim. Gönlüm isteyerek, gönüllü olarak verdim diyor. Verdiğimi ben geri almam. O ziynetler o da hazinede kalsın. Bana Rabbimin takacağı cennet ziynetleri kafidir diyor.
Allah.
Ve bir gün bu eve halife hanımı olduktan sonra kerpiçten yapılmış bu eve Irak'tan bazı hanımlar geliyorlar. Geliyorlar, halifenin evine girip oturuyorlar, şöyle çevreye bakıyorlar. Hasır, bazılarının üstünde kilim, duvarlar kerpiç.
Hiç saray görüntüsü yok.
Hiç saray, halbuki onlar saray beklentisi içinde geliyorlar. Bakıyorlar böyle, içlerinden birisi diyor ki, hayret ettim doğrusu diyor. Siz bu evde mi oturuyorsunuz?
Bu virane mi oturuyorsunuz?
Evet. Böyle diyor, virane bu saray değil ki diyor. İşte o zaman o Fatıma validenin bir cevabı var ki kitaplık çapta. Evet diyor, ben halife hanımı olarak böyle virane evde oturuyorum. Yönettiğimiz siz insanların harabe mamure evlerde oturmaları için. Müthiş bir cevap. Evet, biz böyle harabe evde oturuyoruz. Yönettiğimiz insanların, sizlerin mamura evde oturmaları için diyor. Şimdi o zaman bu yönetime kim itiraz edecek? Kim hasetle, gıptayla, öfkeyle bakacak? Gıptayla bakabilir belki de, hasetle, çekemezlikle bakacak, aleyhinde olacak. Yönetim ve halk birleşiyor, bir vücut oluyor, bir vücut.
Burada yani bu yönetim anlayışında zaten ne oluyor? Yönetim bir sorumluluk oluyor. Bir ateşten gömlek oluyor tabiri caizse. Haydi bakalım soyun.
O zaman
yönetime soyun.
Yönetime...
Öbür türlü de menfaat, sanki menfaat çıkar elde etme şeyi yarışı oluyor.
Orada da o makama geçmek için savaşlar oluyor.
Savaşlar oluyor.
Sen geçeceksin, ben geçeceğim diye. Neden? Hizmet etmek için savaşmıyor adam. O
hizmet, hizmet edilen konuma gelmek için.
Tabii. O konuma gelmek ya. İçin. Burada Dikmen Hoca demek ki insanlardaki manevi duygu, inanç çok mühim. İnanç olmadıktan sonra gerisi işte gördüğümüz gibi oluyor. İnanç çok mühim. Ve bu inanç da insanı yanlış duygulara, yanlış örneklere götürmüyor. İdeal örnekliğe götürür. İdeal. Kıyamete kadar insanlar yaşasa yaşasa bu ideale varacak, bu uç örneğe, bu fazilet timsaline varabilecektir. Öyle orta çağ zihniyeti falan filan değil, orta çağda bile olsa en ideal örnek yaşanmıştır. Daha sonrakiler varsa varsa ona varamaz da yaklaşabilirlerse. Bir misali daha var kitaplarda gördüğümüz Ömer bin Abdülaziz'in. Kölesi Müzahim var. Müzahim. Ona diyor ki, ben büyük bir sorumluluk yüklendim. Bunun altında eziliyorum. Ve sık sık Kur'an okumam, Kur'an'a müracaat etmem lazım diyor. Bu sorumluluğun altında ezilmemek için, oradan güç almak için. Ama diyor, üzerine Kur'an koyacak bir rahle yok. Git bana çarşıdan bir rahle, ağaçtan yapılıyor. O zaman rahle yaygın. Bir rahle getir, üzerine Kur'an koyayım diyor. Kölesi Müzahim gidiyor, dolaşıyor çarşıyı, üzerine Kur'an koyacak bir rahle bulamıyor. Bu defa devletin depoları varmış, ağaç depoları, oraya gidiyor, oradan kendisi iki tane tahtayı kesiyor, yanına getiriyor, çakıyor. Buyur diyor ya Emir el-Mümini, rahleyi önüne koyuyor. Fiyatı ne kadar diyor? Fiyatı yok bunun diyor. Nasıl fiyatı yok? Bedava mı verdiler?
Devlet malından yaptım.
Evet. Depodaki diyor, devlet ağaçlarından kestim. Aman diyor, ne yapıyorsun sen?
Allah Allah.
Hazinenin malını mı kullandıracaksın bana? Çabuk çarşıya git, bir rahle fiyatını öğren gel. Müzahim gidiyor, çarşıyı dolaşıyor. Rahle fiyatı neyse öğreniyor, geliyor. Hemen o devletin deposundan kesilerek yapılan rahlenin fiyatını veriyor. Bunu diyor hemen götür hazineye kaydettirsinler. Hazineye konsun bu parası. O hazine malını kullanma konusunda böylesine titiz davranıyor. Kur'an koymak için bir rahle bile olsa. Peki bu neden oluyor? Çünkü yarın ahirette hesabı var. İnsan inanırsa, İnanan insan ahirette yaşadığı hayatın hesabını düşünürse, o zaman polis görmese de, kanun bilmese de, mahkeme hapsetmese de,
kitabına uydurabilsen de,
değil mi ya? Ne abi, kadar kitabına uydursan
bir de kamu kuruluşlarındaki diyelim yolsuzluk, yönetimli yolsuzlukları görüyorsun. Ama ya
ihaleler, benzeri suistimaller, Allah muhafaza etsin. Devletin malı,
sorumluluk,
deniz,
sorumluluk duygusuna uzaklaştığı nispetle insan nerelere tevessül edebiliyor.
Haram helal duygusu aleminde silindikçe, zayıfladıkça, ahirette hesabını vereceği düşüncesi ya, zayıfladıkça, hırsı, enaniyeti, arzuları kuvvetleniyor. bu fırsat benim elimden bir daha geçmez. Öyleyse gemisini yürüyen kaptandır diyerek, altta kalanın canı çıksın diyerek fırsat buluyor. Adam kuvasını doldurmaya çalışıyor. Ama inancı kuvvetli olursa o zaman da böyle oluyor işte. Halkının yaşamadığını yaşamıyor, yemediğini yemiyor, giymediğini giymiyor. Devlet bilmese, kanun bilmese, zabıta bilmese bile Allah biliyor diyerekten orada hazineden bir rahle ağacını dahi alamıyor, fiyatını ödüyor. Peygamberimizin örnekliğinden kaynaklanan güzellikler bunlar tabii. Peygamberimizin örnekliğini tabi'in devrinde çok canlı görüyoruz. Tabi'in hep örnek almış onu. Sahabelere geçmiş peygamberimizden, sahabelerden de tabi'ine, tabi'inden tabi'ine böyle yakın tarihe kadar bunlar hep yaşanmış. Mesela Halid bin Velid'de bir başka örnek görüyoruz. Halid bin Velid peygamberimizden Hazreti Ömer, Hazreti Ömer'den de Halid bin Velid almış. Bakalım
komutan olarak.
Komutan olarak değil mi o da? Komutan olarak. Suriye
koca İslam ordularının
başkomutanı. Ya. Suriye tarafında Rumlarla bir savaşta bir gün akşama kadar çarpışmışlar. Akşam karanlık olunca mecburen iki taraf ayrılmış. Herkes takatsiz kumların üzerine düşmüşler, sofralarını sermişler. Grup grup karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Bir de kumandan Halid bin Velid'in sofrasına bakar ki Halid bin Velid, yumuşak ekmek, soğuk su. Der ki, hayırdır inşallah. Böyle yumuşak ekmeği, soğuk suyu nereden buldunuz? Benim bildiğim, bizim ekmeğimiz ve suyumuz devenin sırtındaki heybenin içerisinde, yani güneşin karşısında akşama kadar. Akşama kadar güneşin karşısında olan ekmek kurur, su da ısınır. Ama burada yumuşak ekmek var, kurumamış, soğuk su var. Derler ki, biz gündüz kumları eştik, ta nemli yere kadar indirdik. Bu ekmeği ve suyu o nemli kumda muhafaza ettik akşama kadar. Oradan çıkarttığımız için su soğuk, ekmek de yumuşak. Der ki, askerlerim de böyle mi ekmek yiyorlar, böyle mi su içiyorlar? Yok efendim, nerede derler. Onlar bulursa kuru ekmek yiyecek, yine bulursa sıcak su içecek. Devenin sırtında kaldı çünkü onlarınki. İşte o zaman duraklar ve der ki, götürün bu ekmeği ve götürün bu suyu, askerlerimin yediği ekmekten sudan getirin bana. Gündüz akşama kadar beraber çarpışıp ama akşam sofrada ayrı olmaktan Allah'a sığınırım. Askerlerim ne yiyorsa onu yiyeceğim, ne giyiyorsa onu giyeceğim, ne içiyorsa onu içeceğim. Benden evvelkilerden ben böyle örnek gördüm der. Onlar böyle yaptılar, ben onlardan ayrılamam, onların yolunu takip ediyorum der. Ve soğuk suyu yumuşak ekmeğe öteye iterler. Askerin giydiği sıcak kuru ekmek sıcak suyu getirirler. Şimdi Dikmen Hoca, bu ne müthiş bir örnek. Şimdi bu kumandanın uğrunda adam öldüyse ölür yani. Öylesine bir beraberlik var, öylesine bir birlik var ki bunların içerisine fitne fesat sokmak mümkün mü? Birbirine düşürmek mümkün mü? Kabil değil. Evet muhterem dinleyicilerimiz, 429. doğum yılı münasebetiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den örnekler arz ederken Efendimiz'i örnek alanlardan da örnek arz etmiş oldu. Zaten Efendimiz'in hayatı ümmetine örnektir. Hulukul Kur'an, onun ahlakı evet. Kur'an'dır diyordu. Ve Efendimiz başlarken nasıl mükemmel şekilde başlamışsa, bitirirken de öyle mükemmel şekilde bitirmiştir. Ve insanlığa böyle örnek olmuştur.
Bir de yani dediğiniz gibi Efendimiz'in hayatında tabiri caizse başlangıç mahrumiyet döneminde farklı tavır, daha sonra diyelim muvaffak olduktan sonra davasında ondan sonra değişik bir tavır yok. Evet. Aynı tavır.
Evet, o da çok mühim.
Evet.
Efendimiz şöyle bir şey akla gelmemeli. Elbette öyle davranacak. Çünkü yoktu. Çünkü mahrumdu. denmiyor demek ki. Efendimiz yokluk günlerindeki tavrını varlık günlerinde bozmamış.
Evet.
Yokluk gününde nasıl sabır şükür içerisindeyse varlık gününde de sabır ve şükrünü devam ettirmiştir. Ve şöyle de bir hadisi de vardır. İnsanlar iki türlü imtihan olurlar. Bir yoklukla, bir varlıkla. Yokluk gününde sabredemezse imtihanı kaybeder. Varlık gününde şükredemez de şımarırsa imtihanı kaybeder.
Evet.
Ve bu imtihan bugün hemen bütün insanlığı içine almaktadır. Yoklukla imtihan olmak, varlıkla imtihan olmak, varlık olunca şımarmak mesela, Allah korusun. Bir de bakıyorsunuz ki büyük halk kitlesi öyle sıkıntı içinde yaşarken o varlık içinde olan insan her türlü sün, israfın daniskasını yaşıyor ve gerideki büyük topluma, toplumun hasedini tahrik edecek şekilde kötü örnek olmaya devam ediyor. Rabbim bizlere iyi örnekler versin.
Amin.
İyi örnekler görmeyi ve onların da bize iyi örneklik göstermesini nasip eylesin. Amin.